Azrail nasıl rüşvet yedi? Muzaffer İzgü.
Ayrım 23.
Ah canım ay parçaları. Şimdi giriversem içeriye, yo yo, vitrini izledikten sonra değil, şöyle vitrinin başından ayrılıp, şöyle bir dönüp geri geldikten sonra, dükkanda hızlı hızlı girersin, elinle şöyle gösterirsin, olanağı varsa şu parçadan lütfen, 250 gram. 250 gram yeter mi? Bir baldız, üç çocuk, iki de biz, ette 6. Adam başına 40 gram. Yetsin canım. Kavga olur belli evde. Çoluk çocuk birbirlerine girerler pastırmanın başında. Sen bandın, ben banmadım. Sen yedin, ben yemedim. Baba büyüğünü kaptı, anne kocamanını ağzına attı. Ama olsun. Sen de o arada nasıl olsa iki lokma kaparsın. Şöyle ekmeği koparırsın, kocaman bir lokma. Ama eldenli kapatıverirsin yumurtaların, pastırmaların üzerine bastırırsın. Oh, sünger gibi yağı çeker. Sonra ekmeği şöyle bir kıvırıp, sudaki balık gibi, isterse pastırmanın başında kızılca kıyamet kopsun. Sen atarsın koca lokmanı ağzına, başlarsın gözlerini kısıp yavaş yavaş çiğnemeye. Böyle hepsini birden yutmaz, yudum yudum yutarsın lokmalarını. Yuttuktan sonra sahanda kapacağın bir lokma daha kalmışsa ne iyi. Kalmamışsa boş ver. İlk lokmanın tadı sana birkaç yıl yeter. Evet, gerçekten kaç yıl oldu sen pastırma yemeyeli? Unuttum, yıllardır. Çok pahalı, değil mi arkadaş? Adamın biri yanında durdu ve gitti. Ama ne denli durdu? Hiç ayırdığında değildin. Yalnız adamın pastırma ederini çok pahalı bulduğunu söylediği zaman adama şöyle bir baktın ama adamı görmedin. Zaten çok kızdın o adama. Sanki kendisi pahalı olduğunu bilmiyor muydu? Biliyordu. O da pahalı düş kuruyordu. 250 gramlık pastırma düşü. Bir memur, hem de derecesi kaç, kademesi kaç. Hiçbir zaman pastırma düşü kurmaya hakkı olmamasına karşın pastırma düşü kuruyordu. İşte bir adam gelip bu düşü bozuyordu. Ulan pahalıysa pahalı, sana nesi? Biz nerede kalmıştık? Evde kalmıştık. Şayet yumurtalı pastırma sahanından bir lokma daha kapabilirse, ah, yumurtalı olması şart mı? Değil mi ya? Yumurtalı olmaz da fasulyeli olur. Allah kuru fasulyenin içinde 250 gram pastırma. Nasıl helmelenmiş fasulye, nasıl pişmiş pastırma, tel tel olmuş. Fasulye içinde kadayıf gibi. Bir açıyor tencerenin kapağını Neriman, bir dağılıyor pastırmalı kuru fasulyenin kokusu odaya. Al işte, mide yine şar, iyice şar olsun, olsun. Yanına da Neriman'ın kendi el cevziyle yaptığı lahana turşusundan. Eh artık sen o zaman çocukların hırıltılarını dinle. Evet evet, evde ne zaman iyi bir yemek, etli bir yemek olsa, üçü de hırlayarak yiyorlardı. Ya ben nasıl yerim? Şöyle suyundan bol koy Neriman derim. Bandın mıydı suyuna, kaşığın ucuna aldın mıydı pastırma kokusu sinmiş fasulye tanelerini? Pastırma en sona, önce kaşığın üstüne, sonra ekmek arasına. Pastırma özel yenmeli. Yoksa yumurtalısı mı? Karar ver Necati, ya yumurtalısı ya fasulyelisi. Dur. Ne oldu? Dur canım, bir de şunun kağıtta pişeni var. Kalın kağıda sararsın, atarsın fırına. Ne fırını? Bizde fırın ne arar? Evet evet, en iyisi yumurtalısı. Adam başı birer yumurta kırdın mıydı içine? 6 yumurta, 250 gram pastırma, içine yarım pakette yağ. Hey, dikkatli ol Necati. Biri sana bakıyor galiba. Elinle kolunla bir şeyler yiyor gibi yapıyorsun sen. Kendine gel, vitrinin önündesin. Evde pastırma sahanının önünde değil. 200 gram alsam, adam başı tas tamam 33 gram. Harika. 50 gram eksik ama o 50 gram kaç lira? İşte eder orada. Hesapla. Ya bak. Sanki 200 gram diye pastırmalı fasulye olmaz mı? Ay yine şaşırdım. Oğlum yumurtalı mı, fasulyeli mi? Ah canım yumurtalısını istiyor ama ben fasulye olunca yemeğin çoğalacağını anlıyorum, anlıyorum. Oğlum Necati, ayda yılda, ne ayda yıldası, 10 yılda, 15 yılda bir aldığım pastırmayla canın ne istiyorsa onu yap ye. Canın yumurtalı istiyorsa yumurtalı yap. Haydi Necati, artık hiç düşünme, gir içeri. Çek şuradan 200 gram pastırma de. Yo, öyle şöyle bir dolanıp falan gelme. Sonra cayarsın, uzun hesaplara dalarsın. Sonra haydi boş ver dersin. Onun için hemen gir, şimdi içeriye, çektir 200 gram pastırmanı, tut evinin yolunu. Bir dakika, 150 gram alsana, ne olacak yani? Zaten sen bunu doyum tokum yemiyorsun ki, tadımlık. O zaman 150 gram yeter. Adam başına 25 gram düşer. Eh, birer dilim yeter de artar bile. 50 gram daha eksik aldığın için hesapla. Evet evet, gözün aydın Necati. Sen bunu yiyebileceksin. Bugün afiyet olsun. 150 gram olunca acaba istediğin yerden kesecek mi, yoksa sana yağı dolduracak mı? Pastırma niyetine. Yo, o zaman almam. Benim param kıymetli arkadaş. Belki sen ayırdığında değilsin ama ben tas tamam 15 dakikadır şu vitrinin önünde ne hesaplar ne kitaplar ne düşler. Elin adamı 40 milyonluk Mercedes'e 300 milyonluk daireyi alırken böyle düşünmez. Ama ben düşünürüm. Ben kaçıncı dereceyim biliyor musun? Yok beyim, yok. O koltuğunun altına koyduğun derece değil. Bu derece başka derece. Aa, girdim. Girmişim. Dükkanın içindeyim. Satıcı başka birisine pastırma kıyıyor. Şimdi sıra sana gelecek Necati. Çabuk kararını ver. Şunu 100 gram alsan ne olacak? Adam başına 16,5 gram. Nasıl olsa yarımşar dilim düşer. Bu tadımlık değil mi canım? Tadımlık da olsa kendi yerinde maşallah ay parçası. Kokusu yerinde. Ah, gerçekten ay parçası. Bir pastırma yakından bu denli güzel olur mu? Hani insanın hemen türküyü söylemesi geliyor. Nedir bu güzellikler? Bu ne güzel koku? Gül bahçesinde miyim, yoksa pastırma bahçesinde miyim? İnsanın içinde, midesinde ancak bu denli güzel duygular yeşerebilir. Buyurun. Ah, bana deniyor. 100 gram lütfen, şundan olsun. Ay parçasının kardeşinden. Adam onu eline aldı, doğruyor. İşte bir dilim karımın, işte ikinci dilim Suna'nın, üçüncü dilim Sadık'ın, dördüncü dilim Ayca'nın, beşinci dilim baldızımın, altıncı dilim benim. Aa, yedinci dilim. Yedincisi de var. Cabası gibi, fazlası gibi. Biliyorum, bu yedinci dilim Suna'nın olacak, çünkü evin en küçüğü. Afiyet olsun Sunama. Buyurun efendim, parayı kasaya lütfen. Elimi cebime attım. Cüzdan, pastırma, kasa, dükkan döndü, kasa döndü, adam döndü, ben döndüm, vitrin döndü, sokak döndü. Her yanımdan sarımsaklı terler boşandı. O kocaman pastırma kalıpları kütük oldu. Kafama indi küt küt. Boğuldum, morardım, bağırdım. Sanki yıllardır biriktirmişim gibi bağırtımı. Cüzdanım, cüzdanımı çalmışlar. Fırladım sokağa, kaldırım boyunca koşmaya başladım. O adamı arıyordum. Düşlerden beni uyandıran. Çok pahalı değil mi arkadaş, diyen adamı. O çekip götürmüştü mutlaka cüzdanımı. Yoksa o da başka bir vitrinin önünde mi düş kurmuştu? En iyi ilaç. Şu kalbimin üzerindeki sancı yok mu? Ne işler açtı başıma, ne işler? Kaç yılımı zehir ettiği gibi doktorlara, ilaçlara verdiğim paralarla bir ev sahibi bile olabilirdim ki annemden kalan evde bu uğurda gitti. Benim ne kuşkulu kuruntulu olduğumu, toplu iğne batınca tetanos, kedi tırmalayınca kuduz, 6 ayda bir de tifo, tifus, karma aşı yaptırdığımı biliyorlar ya arkadaşlarım, sonra ufacık bir bulantıda, ufacık bir kuşkuda midemi çamaşır gibi yıkattığımı da biliyorlar ya, tamam ben böyle. Ah, işte şuracıkta deyince başladılar yine konuşmaya. Kimi? Aman arkadaşım, hiç durmaya gelmez bu iş, dedi. Kimi? Kalp bu. Fren yaptı mıydı hapı yuttun. Hiçbir şeye benzemez bu organ. Tulumba değil ki, gününü değiştiresin, dedi. Bir bayan arkadaş, kalp nakli için yeni bir kalp bulursun ya, ya bulamazsan, dedi. Biri de taptaze bir örnek verdi. Dağlar gibi adam, kahvede böyle, kahvesini eline almış, tam dudağına götürecek, şakadak yıkılmış. İşte bu sözle birlikte, sanki o kahvedeki dağ gibi adam yıkılmadı, ben yıkılıverdim. Yahu arkadaşlar, aman durma yol yakınken. Hangisi bilmem, filmlerdeki ince ses gibi konuştu. Titrek ama etkili. Yarın çok geç olacaktır. Hiç geç kalır mıyım? Daha genciz, evleneceğiz. Çoluk çocuk sahibi olacağız. Koştum gittim iç hastalıkları uzmanının birine. Doktor ötemi berimi bir güzel gözden ve kulaktan geçirdikten sonra hımm dedi. Ardından ya dedi. Bende şafak attı, ağlamaklı. Çok önemli mi doktor bey, diye sordum. Önemli değil ama olabilir, dedi. Sen şimdi şu ilaçları al, bir hafta kullan, görüşeceğiz. Başladı reçeteyi yazmaya. Ah şu doktorlar, Dinlerler, bakarlar, sonra da kaşlarını çatarlar. Hiçbir şey söylemezler. Yahu dalak benim dalağım, yürek benim yüreğim. Söylesene bir şey. Yo, ilaçları kullanmalı, bir hafta sonra gelmeliymişim. Olur. Onca iğneyi vurdurdum, şurupları da içtim, hapları yuttum, gittim yine bizim doktora. Ağrı geçti mi diye sordu. Hayır dedim. Alt dudağını büzüp sarkıttıktan sonra saçsız kafasını kaşıdı. Başını yukarı kaldırdı, duvarlara baktı. Galiba ben ölüyorum, benim ruhumu duvarlarda görüyordu. Böyle kanatlı mıyım yoksa kanatsız mıyım? Demek durum çok kötü ki, doktor kara kara düşünüyordu. Röntgen dedi birdenbire. Ne diyebilirim ki, tek iyi olayım da bir arkadaşı varmış, bir mektup yazıverdi arkadaşına. Ben bilirim, gün geçmiyor ki bu filmler pahalılanmasın. Aman aman, bence dünyanın en pahalı filmleri bu filmler. Bir tane çekse ya, 3 tane birden çekti. Geldim yine iç hastalıkları uzmanına, filmleri ışıklı bir yere takıp inceledi. Dedi. Filmi ışıktan aldı, bana dönerek. Perhiz yapacaksınız dedi. Sevdiğim şeyleri yasak, sevmediğim şeyleri özgür bırakan bir yemek listesi uzattı. Ben de vizite ücretini ödedim. Perhiz bu, boru mu? Hiç kabak haşlaması yenir mi? Üzerine çiğ mısır özü yağı dökülmüş. Hiç elma yenir mi? Suda pişirilmiş. Efendime söyleyeyim, hiç pirinç lapası yenir mi böyle tatsız tuzsuz? Bir ayın içinde iğne iplik oldum. Etlerle kemikler arasında 1-2 milimetre kalınca gittim yine bizim iç hastalıkları uzmanına. Amma olmuşsun ha, maşallah tüy siklet demesin mi? Hiç koskoca doktora sayenizde denir mi demedim. Yalnızca acı acı gülümsedim. Aman biliyorum gülümsememi. Hani şu Afrika'daki aç çocuklar gibi gülümser olmuştum. Aynanın karşısına geçiyor, gülümsüyor, kendi durumuma kendim acıyor. Ayna karşısında gülümseyerek ağlamaya başlıyordum. Doktor, ağrım var mı diye sordu. Eskisi gibi dedim. Şöyle yarım yapalak bir incelemeden sonra en iyisi seni falanca beye göndereyim dedi. Onca doktor gezmiş adamım. Nereden usumda kalsın falanca beyin adı? Hem çok mu önemli? Arkadaş yeni bir aygıt aldı. Bu aygıt size kesin tanıyı koyacaktır. Vay bana, vaylar bana. Demek daha 1,5 aydır tanı konmamış. Doktor bey, yoksa ben onulmaz bir hastalığa... Yok canım, siz neler söylüyorsunuz? Yeni aygıt alan, benim hastalığımı şıpadak bilecek olan arkadaşına mektup yazıyordu. Yazıyordu da niye yine hava duvarlara bakıyordu? Bu adam, yo, mutlaka umarsız dertlere düştüğümü biliyor, beni şimdiden ölmüş kabul ederek duvarda ruhumu izliyordu. Aygıt'ın maşallahı var, rafineri gibi. Her yanında teller, borular, bir tünele girer gibi girdim. Bir başka tür röntgen aygıtı. Başka tür röntgen aygıtı olduğu için parası da başka türlü. Varsın olsun, tek iyi olayım da. Onca paraya yeni aygıtlı doktor elime bir mektup tutuşturdu. Gittim bizim iç hastalıkları uzmanının yanına, mektubu okudu, yine yağladı, yine hımladı. Sonunda 3 kağıt kullanarak uzun bir reçete yazdı. Sakın perhizi bozma diye de beni uyardı. Galiba biz gideceğiz. Çünkü yeni aygıt bunca ilaç dedikten sonra eczacı yüzüme acıya acıya baktı. Koskoca bir torbaya ilaçları doldurdu. Doldururken bir de ıh diye iç çekmez mi? Yani ki yakında ölecek olan bir adama bunca ilaç eziyeti niye ki der gibi. Eczaneden kuş gibi çıktım, kuş gibi eve geldim. Ah, o ilaçlar hiç biter mi? Leblebi gibi hap atıyor, su gibi şurup içiyor, dikiş diktirir gibi iğne vurdurtuyordum. 12'de 2 hap mı yoksa 12'de 12 hap mı? Hapların sayılarını, saatlerini şaşırıyordum. Böyle rüzgarlı havalarda dışarıya çıkamayacak denli zayıflamıştım. Arkadaşlarım, aman yahu öleceksin, nereden buldun o doktoru? Bu adam seni resmen öldürecek dediler. Hatta daha ileri gittiler. Bu doktorla herhangi bir kan davamız var mı yok mu onu da araştırmamı önerdiler. Adam kan davası güttüğü için beni iğnelerle, şuruplarla öteki dünyaya gönderecekmiş. Son kez salt bunun için gittim bu doktora. Baktım, hemşehri miyiz, babamı, annemi tanır mı, aramızda herhangi bir kan davası var mı? Yok, yokmuş. Adam kuzeyden, ben güneyden. Ne babamı tanıyor ne de annemi. Başka bir doktora gittim. Yeni doktorum çok babacandı. Ben eski reçeteleri çıkardıkça gülüyordu. Kahkahalar atıyordu. Arada bir ciddileşiyor, şap şap dizlerine vurarak vah vah vah, vah vah vah diyordu. Reçeteleri gülmece kitabı gibi okudu, sonra ciddi ciddi oramı buramı yokladı, kafamın ardını, göbeğimin üstünü de unutmadı.
Ayrım sonu.